Herkese merhaba. The Group Therapy, yani grup terapinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Meri. Bu bölümde podcastimizin ilk konuğu uzman psikolog Tatiana Bernard'ı konuk edeceğiz. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde PDR bölümünü bitirdikten sonra Londra'da yeme bozuklukları üzerine uzmanlığını aldı. Daha sonra klinik psikoloji bölümünde yüksek lisansını İstanbul'da tamamladı. Ayrıca Tatiana grup terapimizin, yani The Group Therapy'nin de bir parçası. Grubumuzun profesörünün koterapistliğini yapıyor. Tatiana hoş geldin, nasılsın?
Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Beni konuk olarak aldığınız için ve bu projenin bir parçası olduğum için teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün seninle uzmanlık alanın olan ve bizim de podcastimizin konusu olan yeme bozukluklarından konuşacağız. Her şeyden önce sana uzmanlığını bu konuda almaya yönlendiren şeyin ne olduğunu sormak istiyorum. Yani seni bu yöne iten şey ne oldu?
Tabii, biraz karışık bir hikaye aslında. Yani psikolojiye her zaman ilgim vardı zaten. Bu da sanırım psikoloji okuyan çoğu kişi için aynıdır diye düşünüyorum. Hani
Evet.
Bir noktada kendini anlama, kendini çözme, kendi sorunlarını anlamlandırmaktan aslında ortaya çıkan bir istekti. Yeme bozukluğuyla bağlantısı açıkçası kendi yemekle ilişkimle de bağlantılıydı. Yani şimdi geçmişe yönelik düşündüğümde böyle net bir yeme bozukluğum hani tanı konulacak şekilde var mıydı bilmiyorum. Ama böyle hep ne bileyim kilo alıp verdiğim dönemler oluyordu. Çok sağlıklı beslenmeye çalıştığım dönemler oluyordu. Gibi gibi ya da çok duygusal yeme yaşadığım dönemler oluyordu. Sanırım bunlar da bir yerde bende o merakı iyice hani ortaya çıkardı. Bir yerde de şey ilgimi çekiyordu. Böyle hem psikolojiyi hem yemeği bir araya getirebileceğim bir alan arıyordum aslında. Çünkü hani beslenmeye de çok ilgiliydim. Yani böyle hem o iki alanı birleştirme isteği hem kendi deneyimlerim. Bir de çevremde çok yeme bozukluğu vardı. Onları da gözlemlemek sanırım onların hepsi bir araya geldi. Bu UCL'deki bu programı gördüm ve dedim tamam burası benim için.
Anladım. Peki yeme bozukluklarının aslında bozulmuş yeme tutumları olduğunu biliyoruz. Fakat biraz detay verecek olursak nedir bu bozulmuş yeme tutumları? Biraz bahsedebilir misin bize?
Tabii şimdi şöyle, bunu bir spektrumda gibi düşünebiliriz aslında bozulmuş yeme tutumunu. Böyle ucun hani spektrumun en ucunda mesela yeme bozuklukları var dersek hani tanı koyulabilecek şekilde işte bulimia, anoreksiya burada hikayelerini paylaşan hani değerli kişilerin yaşadığı sorunlar aslında. Diğer ucunda da daha çok böyle günlük olarak karşılaştığımız hatta bazı istatistiklere göre böyle insanların kadınların %75'inde görülen bazı şey davranışları, mesela kısıtlama davranışı, bir şey yedikten sonra onu yakmalıyım gibi düşünceler, bir şey yedikten sonra ciddi bir suçluluk yaşama ya da duygularla baş etmek için hani hepimiz bir noktada yemek kullanıyoruz ama bunu sürekli olarak kullanma. Yemek yedikten sonra yakmak için işte spor yapma ya da belirli...
Belki de.
Aynen yani aslında bu diyet kültüründe gördüğümüz bütün şeyler böyle normalleştirilen bütün bu davranışlar aslında bozulmuş yeme tutumu diyebiliriz. Çünkü bir yemeğe karşı suçluluk, kaygı hissetmek bunlar normalde çok istediğimiz şeyler değil hani normal bir yeme davranışı içerisinde.
Evet. Ve senin de bildiğin ve az önce de bahsettiğin üzere aslında bu bozulmuş yeme davranışlarına diyet kültürünün etkisi çok büyük. Ve tıpkı senin dediğin gibi çok normalleştirilmiş bir durumdalar. Kimseyi rahatsız etmiyor ve çok normal görülüyor birisinin diyette olması aslında. Bu konuda neler söyleyebilirsin? Peki nedir bu diyet kültürü? Etkisi nelerdir? Peki biz bunlardan kurtulmak için neler yapabiliriz?
Şöyle, diyet kültürü o kadar eskiye dayanıyor ki aslında. Çok çok eski bir şey. Hatta böyle Hipokrates'in bile söylediği bir şey var. Bir geçide okumuştum ve şöyle bir şey yazıyor yazılarında. İnanamayacaksın söylediğinde. İşte hafif besinler tüketin, yavaş koşu yapın. Hani günlük hani yapılması evet. gereken şeyler olarak söylüyorum bunları, öneriler olarak. İşte gün içerisinde yavaş koşu yapın. Öğle yemeğinden sonra da yediklerinizi kusun diye bir öneride bulunuyor.
İnanılmaz gerçekten.
Bu kadar eskiye dayanıyor. Tabii oradaki o öneri muhtemelen kilo ile bağlantılı değildi ama bir şekilde hani çok eskiye dayanan bazı bozulmuş yeme davranışları var aslında. Onun altını çizmek için bunu söyledim. Şöyle diyet kültürü aslında bize bedenimizin doğru olmadığı ya da böyle bedenin olması gereken net bir beden var ve biz onda o bedene sahip değiliz düşüncesini ortaya çıkaran her şey diyet kültürü diyebiliriz.
Evet.
Çok büyük bir endüstri ve hayatımızın her yerine işlemiş vaziyette. Filmlerde görüyoruz, Instagram'da görüyoruz. Çevremizde zaten herkes bir şekilde kilodan bahsediyor.
Evet, kesinlikle.
Hani evet, her yerde maruz kalıyoruz ve bunun farklı farklı gelişimleri var zaten. Hani böyle mesela bir dönem grapefruit diyeti vardı.
Evet.
İşte kalori sayma diyetleri var. Onun dışında işte ketojenik diyet var. Intermittent fasting var. Bunların hepsi aslında yani aralıklı
parçası.
Evet, kesinlikle. Şunun altını çizmek istiyorum. Niye bozulmuş yeme tutumuna yol açıyor? Çünkü artık bu alanda yapılan hani çoğu araştırma bize şunu gösteriyor. Bir set point teorisi. Yani bedenimizin belirli bir kilo aralığı olduğu ve aslında bu kilo aralığının diyetlere nasıl diyeyim? Yani o kilo aralığını çok fazla manipüle edemiyoruz kendimiz diyet yaparak. Dolayısıyla diyetlerin uzun dönemde sürdürülebilirliği böyle %3-%5 arası. Çok düşük bir oran. Hani bunu göz önünde bulundurursak bütün bu bize satılan işte diyet kültürü şeyleri, diyetleri hepsi bir yerde bizim hani başarısız, kendimizi başarısız hissetmemize yol açıyor. Kendi irademizle ilgiliymiş gibi düşünmemize yol açıyor gibi gibi birçok yan etkisi var aslında.
Evet. Bir sonraki soruya geçelim o zaman. Podcast'imizi takip eden dinleyicilerimiz işte önceki hikayelerde biliyorsun arkadaşlarımız bizimle hikayelerini paylaştılar. Bu bölümleri dinleyenlerden aslında bende de var mıdır ki bu? İşte bu davranışı ben de yapıyorum. Acaba bendeki de yeme bozukluğu mudur gibi şüphelere düşmüşler. Bazı geri dönüşler aldık bu konuda. Nasıl anlayabilirler peki bu durum? Onlardaki bu yeme davranışı ile ilgili yaptıkları tutumlar bir yeme bozukluğu mudur? Ya da bir tedaviye ihtiyaçları var mıdır? Bunu nasıl algılayabilirler?
Şöyle düşünelim. Şimdi yeme bozukluğu davranışlarını yani tam ayırt etmek için aslında bir profesyonelle görüşmek her zaman daha faydalıdır. Yani net tanı alabilmek için. Ama ben belki bozulmuş yeme tutumu. Bunlar bozulmuş yeme tutumu diye bazı davranışlardan bahsedeceğim. Bunlar varsa bunun üzerine belki biraz düşünebilirler. Hani bunları söylediklerim herhangi birine evet ben bu davranışta bulunuyorum diyorlarsa belki bu konuda bir araştırmaya girebilirler. Mesela kilo vermek amaçlı besin kısıtlaması yapmak. Sağlık adı altında belirli besin gruplarını tamamen kesmek.
Kesmek.
İşte karbonhidratı çıkaracağım, yağ çıkaracağım gibi. Çok katı kurallara sahip olmak. Açlığı bastırmaya çalışmak. Sanki açlık bastırılabilecek bir şeymiş gibi. Ben açken bunu bastırmaya çalışıyorum, yememem gerekiyor gibi düşüncelere sahip olmak. Tek bir kiloda mutlu olabileceğine inanmak. Yani ben sadece bu bedene ulaştığımda mutlu olurum. Onun dışında mutlu olamam düşüncesi. O kiloya ulaşamadım diye kendi başarısız hissetmek, yemek sonrası spor yapmak veya kusmak, bedenine güvenmemek ve kendi değerini veya başkalarının bedenini, pardon kendi değerini veya başkalarının değerini bedeni üzerinden değerlendirmek.
Evet.
Bozulmuş yeme tutumunu kısaca böyle özetleyebilirim.
Peki senin pratiğinde yani danışanlarında en çok karşılaştığın durumlar neler?
Şöyle, şununla çok karşılaşıyorum aslında. Mesela net bir yeme bozukluğu tanısı yoksa ya da hani kendi farkında değilse gerçekten bir sorun yaşadığının çok direnç olabiliyor. Mesela nasıl diyeyim? Hani ben sadece biraz kilo vermek istiyorum. Bunda yanlış olan nedir?
Çok ileri
Şeklinde.
gittiğini fark etmiyor aslında danışan, yani kendine ne kadar zarar verdiğini fark etmeyip aslında yapmaya çalıştığım şey sadece ufak birkaç kilo vermeye çalışmak diye düşünüyor demek ki.
Kesinlikle. Yani orada o dediğin gibi ciddiyetinin farkına varmamak. Ve hani nasıl diyeyim, böyle belirli bir nokta olacak. Hani hayali bir şey olacak ve ben bir şekilde hem yeme bozukluğundan iyileşeceğim, işte hem kilo vereceğim, hem de işte o bozulmuş yeme tutumu devam etmeyecek gibi böyle bazı beklentiler olabiliyor. Bununla çok sık karşılaşıyorum aslında. Bu mesela öz değeri kiloya bağlama noktası. Bu aşağı yukarı her yeme bozukluğu olan ya da bozulmuş yeme tutumu olan kişide var. Çok baskın bir şekilde. Mesela ben hep şey sormayı seviyorum pratiğimde. Gerçekten kilo verdiğinde hayatında somut olarak neyin değişeceğini düşünüyorsun? Ya da ne olacak? Mesela kilo verdin, kurduğun hayaller neler? O istediğin bedene ulaştın, o bedene geldin. Hayatında neler değişiyor? Bu soruyu hep soruyorum. Çünkü bu soru çok değerli bence. Ve oradan gerçekten çok farklı cevaplar geliyor. Biri mesela diyor ki daha başarılı bir insan olacağım. Kendime daha çok güveneceğim, iş yerinde daha başarılı olacağım. Biri diyor ki kendime güvendiğim için insan ilişkilerim daha iyi olacak. Biri diyor ki işte kendime daha çok değer vereceğim, daha mutlu olacağım. İnsanlar beni böyle hatırlamayacak. Yani aslında hep kilodan bağımsız olan şeyler bunlar düşünüldüğünde ama bir şekilde kiloyla bağdaştırılıyor.
Ama o hastalıklı düşüncede, yani o çarpık düşüncelerle yaşamaya başladığında, mesela benim de kendi yeme bozukluğu geçmişimi düşündüğüm zaman, zayıfladığım zaman bana mutluluk geleceğine inanıyordum. Hani çünkü çok kilolu olduğum dönemde, zorbalığa uğradığım dönemde ve daha sonrasında kilo verdiğimde hala aynı insanlar tarafından çevriliydim. Ve bu insanların tutumu ben zayıfladıktan sonra tamamen değişmişti. Bu da bende bu çarpık düşüncelerin bunu destekleyince, demek ki daha fazla kilo verdiğim zaman daha mutlu olacağım gibi bir çarpık düşünceye ulaşmıştım. O yüzden yani yeme bozukluğuyla ya da işte vücut beden imajı ile ilgili sorun yaşayan herkesi bu konuda anlayabiliyorum.
Kesinlikle. Ben de anlıyorum zaten. Dediğin şeyi de çok iyi anlayabiliyorum. Bir yerde o zaman o verdiğim örnekler arasından benzer bir süreç yaşamışsın sen de. Kabul görmek için aslında çevrenden.
Kesinlikle. Çünkü dışlandığım dönemde ben yani sürekli dış görünüşümle ilgili dalga geçilen bir konumdaydım. Ve zayıfladığım zaman benim işte orada olduğumu dahi fark etmeyen insanların benimle arkadaşlık kurmaya çalışması beni şok etmişti, çok şaşırtmıştı. Yani o zayıflığın bana mutluluk getireceğinden bir şekilde emin olmuştum, her ne kadar yanlış olsa da bu düşünce.
Bu da bizi biraz başta konuştuğumuz konuya götürüyor, değil mi? İnsanların ne kadar aklına işlemiş şeyler bunlar. O diyet
Evet,
kültürü.
kesinlikle. Yani o diyet kültürü yüzünden böyle, hani zaten sen de bahsettin, filmlerde işte televizyonlarda bir ana karakterin işte 3. bölümümüzde de yazılan mektupta okuduğum paylaştığımız mektupta da bahsettiği gibi, yani kilolu biriysen ancak yan karakter olabiliyorsun. Yani bir ana karakter olabilmek için işte o mükemmel vücuda, pürüzsüz yüze sahip olmak zorundasın. Ve bu bize o kadar normal geliyor ki, dışarıda hani kilolu bir insan gördüğümüz zaman direkt kafamızı oraya çeviriyoruz. Sanki o kişi yanlış bir şey yapıyormuş gibi. Oysa ki ne kadar yanlış bu.
Kesinlikle, değil mi? Orada şöyle bir şey var. Yani bir yerde gördüğümüz şey hani bir beden.
Evet, tabii ki.
Normalde hani işte ne bileyim daha geniş bir beden belki de gördüğümüz şey objektif olarak, ama bir şekilde bütün o yargıları üstüne biz koyuyoruz. İşte gördüğümüz şeylerden dolayı hani belirli yargılar yapıştırıyoruz aslında. İşte dediğin gibi hani filmde ya yan karakter oluyor ya işte hiçbir şey beceremeyen biri oluyor ya işte hani bu nasıl diyeyim, lazy'nin Türkçesini unuttum. Tembel. Mesela bunlar da çok var değil mi bu eşleşmeler
Evet,
aslında?
kesinlikle. Hep o kilolu olan kişi genellikle ya böyle özellikle erkekse işte bilgisayar oyunlarını çok oynayan işte masasında mutlaka işte bir paket cipsi bulunan kişiler.
Evet. Bunlar tabii ki bir yerde arka planda işliyor bizim zihnimize.
Çünkü çocukluğumuzdan beri bu tarz şeyler aslında çizgi filmlerde dahi bu işte kilolu olan karakterle zayıf olan karakter arasındaki farkı senin dediğin gibi tembel olan ve olmayan şeklinde aslında gösteriyorlar. Ki bu çizgi filmlerden beri bize işleyen bir şey aslında.
Evet, bu Barbie'lerde bile hani
Evet,
erkekler için işte bu
kesinlikle.
G.I. Joe'larda onların bile böyle baktığımızda incecik, çoğu kişinin hiçbir zaman ulaşamayacağı bedenleri var aslında.
Evet, kesinlikle. O zaman devam edelim. Senin de bildiğin üzere Size Bir Mektup adlı üçüncü bir bölümümüz vardı. Az önce de bahsettim aslında. Ve bu bölümde mektup çoğunlukla beden imajı ile ilgili sorun yaşayanlar için yazılmış bir mektuptu. Yani hani bedenini sevmeyen, aynaya baktığında gördüğü şeyle memnun olmayan, mutlu olmayan insanlar için yazılmış bir mektuptu. Bunun ardına beden imajının ne olduğu ile ilgili sorular belirmiş insanların aklında. Beden imajı nedir? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
Şöyle kısaca beden imajını hani şöyle tanımlayabiliriz belki. Kendini aynada gördüğünde nasıl gördüğün veya kendini aklında nasıl hayal ettiğin. Kendi bedenini. Gerçi sadece beden değil, bu aynı zamanda şunu da kapsıyor. İşte bedenin şekli, kilosu, saçın, işte yüzün, birçok şeyi kaplıyor. Yani bütün bedenimizi kaplıyor ama kendimizi nasıl hayal ettiğimiz aslında ve nasıl gördüğümüz.
Yani aynaya baktığımızda gördüğümüz şeyin ne olduğu aslında kısacası.
Aynen. Hem aynaya baktığımızda hem kendimizi hayal ettiğimizde.
Peki neden beden imajı ile ilgili sorun yaşayan insanların sayısı sence her geçen gün artmakta? Yani çünkü bununla ilgili sorular özellikle o videoyu, pardon, o bölümü paylaştıktan sonra çok fazla geldi. Bedeniyle ilgili hani sadece kilo verme, kilo alma amacıyla değil. Hani burnum çok büyük. Ameliyat olmak zorundayım. Burnumu küçültmeliyim. Yok gözlerim diğerleri gibi çekik değil diye gözlerim diğerleri gibi büyük değil. Dudaklarım yeterince kalın değil. İşte yüzüm çok oval, yüzüm çok kare gibi. Saçlarım yeterince parlak ve dalgalı değil gibi. Bir sürü problem yaşıyorlar ve aslında bunun biraz da filmlerden ve sosyal medyadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda sen neler düşünüyorsun?
Şimdi şöyle düşünelim. Tabii yani o ilk konuştuğun, senin de şu an bahset yani ilk konuştuğumuz, şu anda bahsettiğin konu çok önemli. Şöyle mesela biz modern dünyada günde yaklaşık 4.000'di sanırım medya imajına maruz kalıyoruz. Psikolojide şey diye bir şey vardır. Bir şeye maruz kalma etkisi. Yani bir şeye ne kadar maruz kalırsak, bir şeyi ne kadar görürsek o şey bizim için artık norm olmaya başlar. Ve biz bir şekilde onun normal olduğu ve ona benzememiz gerektiğine dair bir psikoloji içerisine gireriz aslında. Şimdi bu filmlerde hani gördüğümüz işte bahsettiğin işte dolgun dudaklar, dümdüz böyle dimdik bir burun, çekik gözler, hani çoğunlukla inanılmaz editlenmiş Instagram resimleri. Bunların hepsi tabii ki bizim için bir imkansız bir hedef oluşturuyor ve kendimizle ilgili düşüncelerimizi ister istemez çok derinden etkiliyor. Ve bu çok önemli bir konu aslında. Çünkü beden imajı bir yerde mesela çok yeme bozukluğu yaşayan insanlardan bunu duyduğum için bunu böyle söylüyorum. Ben niye bu kadar küçük bir şeyi önemsiyorum? Dünyada nasıl dertler var? Bu niye benim için bu kadar önemli? Niye kilo vermeye bu kadar önem veriyorum? Gibi yorumlar gelebiliyor. Bu hiç küçümsenecek bir şey değil bence. Çünkü tabii ki sonuç olarak baktığımızda içinde yaşadığımız, yani hayatımız boyunca içinde olacağımız bedenle ilgili hislerimiz.
Tabii ki evet.
Bu çok hayattaki belki en önemli şeylerden biri. Hayatımızdaki her alanı etkileyen bir ilişki aslında.
Yani aslında demek istediğin şey bizim bedenimizin aslında geçici olmayan tek evimiz olduğu. Yani evimizi nasıl dekore edip işte bizim için kamfi bir yer olduğunu emin olmak isteriz. Kendimizi içinde rahat hissetmek isteriz. Aynı şekilde bedenimizde de rahat hissediyor olmamız çok önemli bence.
Evet, en önemli şeylerden biri belki de.
Peki senin danışanlarından örnekler verebilir misin? Beden imajıyla ilgili nasıl problemler yaşıyorlar genellikle?
Tabii vereyim. Şöyle mesela. Benim fark ettiğim şu çok olabiliyor. Hep belirli bir kiloya indiğimde edineceğim hayat hayali.
Evet.
Bu çok ortaya çıkıyor. Hani belirli bir noktaya geleceğim. Kilomda bedenim işte o istediğim yere gelecek. Ve ben o noktaya geldiğimde hayatım değişecek. Bu çok ortaya çıkıyor. Bu şu açıdan biraz aslında problematik bir şey. Yani hem önceden konuştuğumuz gibi bedenimizi çok değiştiremiyoruz zaten. Çok kontrole sahip değiliz. Hem de şu açıdan nasıl diyeyim? Böyle mesela araştırmalar var. Hayali şişmanlık şeyin altında. Bununla ilgili bir post yapmıştım hatta. Böyle kilo verdiğinde mesela işte şu an rakam vermek istemiyorum ama belirli kiloların altına inen. O kadar hayatı boyunca kilo vermek isteyenler istedikleri kiloya geliyorlar ve araştırmacılar mesela soruyorlar hani gerçekten hayatınızda neler değişti, nasıl hissediyorsunuz diye ve çok enteresan. Yani beden imajları, bedenlerine karşı hisleri değişmiyor. Çoğu kişinin aynı kalıyor ve hayatlarına bakış açıları da değişmiyor. Bu çok şu açıdan korkunç bir şey. Hayatını bir şeye adıyorsun, oraya geliyorsun, bakıyorsun
hiçbir
ki,
şeyin değişmediğini hani, fark ediyorsun.
Evet. Bir de şunu eklemek istiyorum. Aile, yani aile içindeki modelleme çok önemli. Mesela bizim kültürümüzde şeyi çok görüyoruz. Mesela ben de hani anlatılanlardan aklıma gelenleri söylüyorum. İşte ailede birinin ben bedenimi hiç beğenmiyorum, kilo vermem gerekiyor demesi sürekli. Evde birinin sürekli diyet yapıyor olması.
Aynen.
Şunu bile duydum mesela annesinin gelip çocuğuna işte kilo verirsen sana sadece şunları alırım. Ya da işte kilo verirsen insanlar seni sever. Hani kilo verirsen hani bu şekilde koşullar da koyuluyor aslında.
Çok
bunlar da
korkunç
çok
bir şey
pekiştiriliyor.
Aslında. Bir annenin çocuğuna gidip sadece zayıflarsan işte sadece şu kiloya gelirsen mutlu olabilirsin dediğini hayal bile edemiyorum şahsi olarak. Çok korkunç bir şey olsa gerek.
Evet. Tabii.
İşte yeme bozuklarının ve beden imajıyla ilgili sorunların üzerinde sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu az önce de konuştuk. Yani gerçekten sürekli gördüğümüz o editlenmiş Instagram fotoğrafları, izlediğimiz dizilerde, filmlerde gördüğümüz işte mükemmel insan kalıpları bizim üzerimizde tabii ki çok büyük bir etkisi var bu diyet kültürüyle beraber. Peki biz bundan korunmak için neler yapmalıyız? Bize birkaç tavsiye verebilir misin?
Tabii. Hemen şunu eklemek istiyorum. Bu hani sorduğun soruyla da ilgili aslında. Mesela beden imajı tabii medyanın çok büyük bir etkisi var. Ama bazen şununla da çok ilgili olabiliyor. Genel olarak düşük özgüvene sahibim mesela kendimle ilgili. Ben bunu bedenim üzerinden de yansıtabilirim. Ya da travma. Travmanın çok etkisi var beden imajıyla. Çünkü travma yaşayan insanlar bir noktada şunu öğreniyor. benim bir şekilde bu travmayla baş etmem gerekiyor.
Evet.
Yani yeme bozukluğu ya da beden imajı, yani olumsuz beden imajı bir yerde de bir baş etme mekanizması. Hani ben yaşadığım durumları düşünmektense, onlarla yüzleşmektense, hani bedenimi değiştirmeye odaklanırsam bu benim için daha kabul edilebilir bir alan yaratıyor aslında.
Tabii
ki. Ve hani yeme bozukluğu yaşayan kadınların mesela bazı hastanelerde yapılan araştırmalara göre %74'ü kadarı travma yaşamış aslında bakıldığında. O yüzden çok yaygın bir şey bu. Bir de şey de var. Hani bu dışlanmış bazı grupların aslında hani nasıl diyeyim? Mesela siyah bedende olanların
evet,
daha çok buna maruz kaldığını görüyoruz. Çünkü hep o karşılaştığımız beden ideali aslında beyaz kadınların belki bir noktada daha kolay ulaşabileceği bir beden ideali. O yüzden bunları da eklemek istedim. Korunmak için ne yapabiliriz? Yani şöyle, kimse işte annesinin karnından şey şeklinde çıkmıyor. Hani hemen işte six pack yapmam gerekiyor. Spor salonunda koşmam gerekiyor.
Evet.
Böyle hani kimse böyle çıkmıyor. Dolayısıyla öğreniyoruz bunları. Hani öğrendiğimiz bir şeyi de değiştirebiliriz. Ve yeni öğrenimlerle hani onu onun karşısına çıkabiliriz. Söylemesi basit tabii. Kolay bir süreç değil.
Evet,
ama
kesinlikle değil.
Yapılabilecek bir şey aslında. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Öncelikle sosyal medya, takip ettiğimiz şeylere dikkat edebiliriz. Daha eleştirel bir gözle yaklaşabiliriz gördüğümüz şeylere. Hedeflerimizi biraz gözden geçirebiliriz. Yani ben gerçekten hayal ettiğim bedene ulaştığımda ne değişecek hayatımda ve buna başka bir şekilde de ulaşabilir miyim aslında bedenimi değiştirmeden? Ve belki de hayattaki önceliklerimizi baştan düşünmek. Mesela bu okuduğum bir kitap vardı beden imajın üzerinde ve hep şu soruyu soruyordu kitapta. Hani 90 yaşına geldiğinde senin için gerçekten ne önemli olacak?
Evet,
ya da
kesinlikle.
Bu yaşamın bittiğinde mezar taşında ne yazacak? Böyle sorularla biraz detayın içinden çıkıp hayatın geneline bakmak da yardımcı olabilir. Benim aklıma bunlar geldi. Biraz sana sormak istiyorum açıkçası. Senin için
Tabii ki.
Şu an sen nasıl hissediyorsun bedenine karşı ve nasıl gelişti senin için bu süreç?
Benim için aslında gerçekten hiç kolaylı bir süreç değildi. Çünkü senin de dediğin gibi aslında olumsuz beden imajının ben de o travmayla oluşan kesiminden birisiyim. Çünkü ben çocukluğumdan beri her zaman yaşıtlarıma kıyasla çok daha kalıplı bir çocuktum. Ve bununla ilgili her zaman zorbalığa uğradım. Hani bu yüzden işte daha kilo vermelisin, işte arkadaşlarının arasında en kilolu sensin. Hani daha zayıf olmam gerekiyormuş gibi sanırım bir algı oluştu bende. Algı oluşturuldu diyeyim daha doğrusu. Ve tabii sosyal medya ve diyet kültürü inanılmaz bir şey. Ben ne yazık ki diyetle çok çok küçük yaşlarda tanıştım. 11 yaşındaydım sanırım ilk diyete başladığımda. Fazla kilolarım sebebiyle tabii ki. O yüzden o diyet kültürü kafasından çıkmak çok uzun zaman aldı. Hala bununla ilgili zorlandığım zamanlar oluyor. İşte sadece belli kalorili yiyecekleri tüketebilmek. İşte aynaya baktığın zaman yani diyetisyenim o kadar kötü biriydi ki her canın çikolata yemek istediğinde aynaya bakıp vazgeçmelisin dedi bana. Yani bunu resmen bana söyledi.
Of.
Ve ben sadece 12 yaşındaydım bunu duyduğumda. Hani benim şu anda da en sevdiğim, tüketmeyi en sevdiğim gıdalardan birisi çikolatadır. Özellikle de hani regl dönemi yaklaştığı zamanlar. Ama bunu aklımdan silmek, bunun yanlış olduğunu öğrenmek benim yıllarımı aldı gerçekten. Çünkü ben gerçekten her böyle bir çikolatadır, bir kurabiyedir, bir şey yemek istesem ne zaman snack tarzı bir şey. Hep aynaya baktım ve bundan vazgeçtim. Ya aslında vazgeçmeme gerek yoktu. Gerçekten yoktu. Ama böyle bir algı oluşturulmuştu bende. O yüzden hani bundan vazgeçmem, bunun yanlış olduğunu öğrenmem gerçekten benim için kolay bir süreç değildi. Ama şu anda son zamanlarda kendimin aslında mutluluğa ulaşmak için vücudumun bir parçasının bir tık daha ince olmasının çok da bir şey fark ettirmeyeceğini öğreniyorum. Çünkü benim anoreksiye sürecimde ben 42 kiloya kadar düştüm hastanede yattığım süreçte. Fakat o düştüğüm kilodayken hiç mutlu değildim. Yani az önce de bahsettiğim gibi ben zayıflığın bana mutluluğun getireceğine inanıyordum. Ama mutlu hiç değildim gerçekten. Çünkü yani mutlu olmayı bir kenara bırakırsan zar zor ayakta duruyordum. Yani zar zor hayatta kalıyordum. Yani günde 3-4 serum takılıyordu. Hiçbir şeyi adam akıllı çiğneyemiyordum. Çünkü hani çenemi bile kıpırdatacak enerjim yoktu. Hiçbir gıda tüketmediğim için. Yani çok zorlu dönemlerden geçtim. Ama şu anda atan bir kalbim olduğu için ve bu vücudum yani... Kafanızı yastığınıza koyduğunuzda gece yarısı, herkesle iletişiminiz kesildiğinde uyuyana kadar tek ilişkiniz kendinizle, kafanızın içindeki seslerle. O yüzden aslında o zihninize ne kadar iyi davranırsanız o kadar iyi bir sonuç alıyorsunuz. Bunu kendim bizzat deneyimleyip öğreniyorum. Aynaya daha fazla bakıp vakit geçirmeye çalışıyorum. Benim de psikoterapilerim devam ediyor bu arada. Ben de bir iyileşme sürecindeyim. Tabii ki zorlandığım günler işte up and down mutlaka oluyor. Ama dediğim gibi elinde sonunda diyorum ki yani daha önce de bahsettiğimiz gibi bütün evler geçicidir ama bedenimiz bizimle sonuna kadar işte mezara kadar gelecek olan tek evimiz. O yüzden bunun içinde rahat edebilmemiz bence çok önemli. Onun üzerinde çalışıyorum ben de.
Çok güzel. Çok zor bir süreçmiş gerçekten anlattığın kadarıyla. Yani o bedenimi değiştirirsem kabul görürüm düşüncesini çok birebir yaşamışsın. Anladığım kadarıyla da sana bu noktada yardımcı olan şey, yani şu an yaptığın şeyi şöyle duyuyorum. Hani bedenimi değil, bedenimle ilgili kendime söylediklerimi aslında değiştiriyorum. Yani evet, o iç kesinlikle. Sesinden çünkü çok bahsettim.
Kesinlikle. Çünkü bedenimi değiştirmenin aslında bir sonuç olmayacağını bizzat kendim gördüm. Yani kesinlikle istediğim o mutluluğa varamadım ve aslında o zayıflığa vardığımda bile hala kendimi kilolu görüyordum. İnanılmaz bir şekilde. Hani yaklaşık 80 kilodan 42 kiloya düşmüştüm dediğin gibi. Hani belki bahsetmem çok doğru değil rakamlardan şu anda ama benim sürecim sonuç olarak. O kiloya düştüğümde dahi daha da zayıflamam gerektiğine inanıyordum. Çünkü daha henüz mutluluğa ulaşamadığım için daha fazlasını verirsem daha mutlu olacağıma inanıyordum. Ama sonrasında fark ettim ki değiştirmem gereken şey tıpkı senin dediğin gibi bedenim değil. Bedenimle ilgili ne düşündüğüm aslında.
Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşma oldu.
Asıl ben teşekkür ederim katıldığın için. Sana son bir soru daha soruyorum ve ondan sonra bitirebiliriz. Bir yeme bozukluğu hastasına ya da beden imajıyla ilgili sorun yaşayan birine bir tavsiyede bulunacak olsan bu ne olurdu?
Bir tavsiye.
Evet, bir tavsiye. Yani bunu aklınızdan çıkarmayın diyeceğim bir tavsiye.
Çok zor bir soru düşünmem gerekiyor. Sanırım en son konuştuğumuz nokta, en önemli olan nokta aslında. Yani gerçekten o istediğimiz bedene geldiğimizde ulaşacağımız yer, hani aklımıza ulaştığımız yer aslında bir hayal, değil mi? Yani net olarak bildiğimiz bir gerçek değil aslında. Sadece varsayıyoruz. Ben oraya geldiğimde böyle olacağım şeklinde. Ve bir şekilde hayatın bize yolladığı zorluklarla da belki baş etme şeklimiz bu. Yani sen mesela şeye maruz kalıyorsun, bir çeşit travmaya maruz kalıyorsun ve onunla baş etmek için de bunu kullanıyorsun. Dolayısıyla sanırım şunu söylerdim. Yani öncelikle hayatta baş etmek için başka yollar da var. Ve bunları öğrenebiliriz. Bunları öğrenmek mümkün. Bu birincisi. İkincisi de gerçekten bedenimizle ilgili senin söylediğin gibi hani aklımızda bazı anlamlar oluşturuyoruz ve bunları nasıl oluşturduysak aslında bunları değiştirebilecek tek kişi biziz. Kendi
Evet,
bedenimizle
kesinlikle.
ilgili kendimize söylediğimiz hikayeyi.
Evet,
Bunları
çok
söylerdim.
haklısın. Çok teşekkür ederiz gerçekten bugün bize zaman ayırdığın için. Tekrar seni konuk etmek için sabırsızlanıyoruz gerçekten. Umarım tekrar konuk edebiliriz seni bir gün.
Tabii ki. Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.